Ayrım 17.
Yapılacak taarruzun sonuçları tartışıldıktan sonra Lloyd George, Yunanlıları ikaz için haklı olarak şöyle demiştir. Alınan tedbirleri uygun görüyorum. Hiçbir şeyin talihe ve tesadüfe bırakılmaması gerekir. Çünkü yapılacak taarruz başarısızlığa uğrarsa bundan sonra Türklerle uyuşulamaz. Yunanlılar kendilerine çok güveniyorlardı. Lloyd George'a gerekli teminatı verdiler ve taarruzun gelecek hafta başlayacağını bildirdiler. Ancak İngiliz mali kaynaklarından gerekli istikrazı yapabilmeleri için Lloyd George'dan yardım bekliyorlardı. O da bu yardımı vaat etti. Londra konferansının henüz başladığı günlerde Yunan Başbakanı Lloyd George'un ve konferansın havasından mülhem olarak harbiye nezareti vasıtasıyla Başkumandan Papulas'tan Eskişehir Afyon hattını işgal etmek üzere bir taarruza girişip girişmeyeceğini sormuştu. Dipnot: General Papulas'ın hatıratı sayfa 34. Papulas takviye kuvvetleri aldıktan ve havalar biraz düzeldikten sonra bu taarruzun mümkün olduğunu bildirdi. Bu cevap Londra'daki delegasyona gerekli güveni vermişti. Yunan Genelkurmayı birinciğin ölü muharebesinde edindiği kanaat ile Türk ordusunun daha çok kuvvetlenmeden ezilmesini de ayrıca düşünmekteydi. Londra'da cereyan eden Türk-Fransız görüşmeleri Yunanlıları ayrıca endişeye sevk ediyordu. Çünkü bir Türk-Fransız anlaşması Türkiye'nin güney cephesindeki kuvvetlerinin serbest kalmasını ve dolayısıyla bu kuvvetlerin de Yunan cephesine sevk edilmesini sağlayacaktı. Bütün faktörler böylece yeni bir taarruzu Yunanistan açısından gerekli kılmıştır. Türk Genelkurmayı esasen beklediği Yunan taarruzuna karşı gerekli hazırlıkları yapmıştı. Ayrıca çeşitli haber alma kaynaklarından düşmanın Eskişehir yönüne doğru taarruza geçeceğini öğrenmiş ve 17 Mart günü durumu Batı Cephesi Kumandanlığı'na bildirmişti. Türk Savunma Planı. Stratejik kuralları ve Yunan ordusunun Anadolu'daki konuşu ile tahmin olunan Yunan harp hedefleri Türk Savunma Planı'nın şu şekilde hazırlanmasını gerekli kılıyordu. Bursa bölgesinden Eskişehir yönünde, Uşak bölgesinden Afyon yönünde gelişmesi muhtemel düşman taarruzuna karşı iki yönde de aynı kuvvetle savunma yapılamazdı. Bunun için daha önemli olan Eskişehir-Ankara yönü büyük kuvvetle tutulacak ve zayıf kuvvetlerle oyalama muharebesi yapılarak Afyon yönünde taarruz eden Yunan kuvvetlerinin kuzeye sarkmaları önlenecekti. Eskişehir yönü yine 1. İnönü Muharebesi'nde olduğu gibi en uygun savunma hattı olan İnönü mevzilerinde tutulacaktı. Bu mevziler 1. İnönü'nden beri daha çok tahkim edilmiş ve gerekli tedbirler alınmıştı. İnönü mevzilerinin savunulmasına Batı cephesi emrindeki kuvvetler yetmeyeceğinden, Güney cephesinden bir kısım kuvvetlerle merkez ordusuna bağlı 5. Kafkas tümeninin Amasya'da İnönü mevzilerine nakli kararlaştırıldı. Ayrıca Kocaeli grubu da İnönü'ne nakledilecekti. Savunma planına göre Batı Anadolu'da Yunan taarruzunu karşılamak üzere toplanan Türk kuvvetleri ile taarruza katılan Yunan kuvvetleri sayıca şöyleydi. Yunan kuvvetleri tüfek 41.150, ağır makinalı tüfek 720, hafif makinalı tüfek 3.134, kılıç 2.000, top 220. Türk kuvvetleri tüfek 30.108, ağır makinalı tüfek 235, hafif makinalı tüfek 55, kılıç 4.435, top 102. Bu duruma göre Yunan ordusu Türk kuvvetlerine nazaran 110.042 tüfek, 485 ağır makinalı tüfek, 3.079 hafif makineli ve 118 top üstün kuvvetteydi. Buna karşılık Türk süvarisi 2.435 kılıç fazlaydı. Fakat bu kuvvet karşılaştırması Batı ve Güney cephelerinde savaşa sokulan kuvvetleri göstermektedir. Yalnız İnönü mevzilerine taarruz eden Yunan kuvvetlerinin bu cephedeki Türk kuvvetlerine silah bakımından üstünlüğü 3.959 tüfek, 128 ağır makinalı tüfek, 1.442 hafif makinalı tüfek, 273 kılıç ve 37 toptan ibarettir. Düşmanın bu silah üstünlüğünü Türklerin hazırlanmış mevzilerde savunma muharebesi yapmaları az çok telafi etmekteydi. Yunan ordusu başkumandanı General Papulas, Anadolu'daki kuvvetlerin kendisine verilen taarruz görevini yapabilmeleri için Yunan Harbiye Nezaretine üst üste çektiği telgraflarla takviye kıtaları ve malzeme istemiştir. Başkumandanın takviye isteği, hükümetçe göz önüne alınarak 3 sınıfın askere alınması kararlaştırılmış, fakat başkumandanın beklediği takviye kuvvetlerinin Anadolu'ya gönderilmesi, hükümet idaresindeki zaaf sebebiyle hemen hemen mümkün olamamıştır. Öyle sanıyoruz ki, hükümetin zaafından başka başkumandanın mübalağalı istekleri de Atina'yı umursamazlığa sürüklemiştir. Papulas taarruz emrini 19 Mart'ta almıştı. Bundan sonra istediği takviye kuvvetlerinin sayısını artırmış ve sanki istense de günü belli olan bu taarruza yetiştirmek mümkün imiş gibi isteklerinin ölçüsünü çoğaltmıştır. 21 Mart günü şifre ile Anavatan'dan İzmir, Sakız ve Bandırma'ya gönderilmek üzere beklediği takviye kuvveti 50.000, bu sağlanamazsa 40.000 kişidir. Bundan başka piyade, süvari sınıflarından 610 subay istemektedir. Papoulas ayrıca Yunanistan'daki bir Efsun alayının çok acele olarak Anadolu'ya gönderilmesi üzerinde önemli durmuştur. Papoulas'ın bunca feryadına rağmen Atina değil silah altına alınan 3 sınıfı, hatta Papoulas'ın çok acele olarak istediği Efsun alayını bile Anadolu'ya göndermek üzere bir türlü gemilere bindirememişti. Ancak Yunan ordusunun İnönü'nde yenilgiye uğradığının belli olduğu gün söz konusu Efsun alayının bir kısmı bandırmaya çıkarak Bursa'ya doğru yürüyüşe geçmişti. Muharebe. Yunanlılar Türk Genelkurmayı'nın haber aldığı üzere 28 Mart 1921 günü iki grup halinde Eskişehir ve Afyon'a doğru taarruza geçtiler. Başkumandan Papoulas harekatı daha yakından takip edebilmek için 16 Mart'ta İzmir'den Bursa'ya gelmişti. Yunan ileri harekatı tıpkı bundan önceki 1. İnönü Muharebesi tertibe uygun bir şekilde gelişmekteydi. Bursa bölgesinden ilerleyen kuvvetler Eskişehir'e ulaşmak üzere iki koldan İnönü mevzilerine yaklaşıyordu. Bu taarruzda kesin sonuç alınmak istendiğinden düşmanın Uşak bölgesinden harekete geçen kuvvetleri de Afyon'u hedef tutmuştu. Uşak grubu Dumlupınar mevzilerine kadar geldikten sonra Ocak ayındaki taarruzda olduğu gibi durmamış ve ileri harekete devam etmiştir. 24 Mart'ta Dumlupınar mevzilerini işgal eden düşman ertesi gün yeniden taarruza geçti ve 27 Mart günü akşama doğru Afyon'a girdi. Türk kuvvetleri karşısındaki düşman kuvvetlerini oyalamak ve bu cephede tutmakla görevli olduğundan Konya istikametini örtmek üzere düşmanla teması kesmeden Afyon'un doğusuna çekildi. Eskişehir-Afyon hattını ele geçirmek üzere hareket eden Yunan ordusu böylece hedeflerinden birine ulaşmış oluyordu. Türk Genelkurmayı Afyon'un işgaline fazla önem vermiyordu. Çünkü stratejik değeri daha çok olan Eskişehir'i kaptırmamak için önce İnönü'nde düşmanı yenmeyi, sonra Afyon'a yüklenerek ikinci başarıyı burada sağlamayı tasarlamıştı. Yunan kuvvetlerinin Bursa grubu 23 Mart'tan itibaren örtme görevi yapan Türk ileri birlikleriyle muharebe ederek 26 Mart tarihinde İnönü mevzilerinin önüne geldi. Ertesi sabah 27 Mart İnönü muharebeleri başladı ve çok kanlı bir şekilde 5 gün sürdü. Bu muharebelerin Türk harbi bakımından en önemli özelliği düşmanın sert baskılarının zaman zaman karşı taarruzlarla kırılması ve İnönü savunma hattının en kritik anlarda bile bırakılmamasıdır. Batı cephesi kumandanı İsmet Paşa muharebe süresince verdiği emirlerde mevzilerin kesin bir surette savunulacağını sık sık tekrarlamıştır. Cephe kumandanının 1. İnönü Muharebesi'ndeki endişesi ve çekingenliğine bu muharebelerde rastlanmamaktadır. Kuvvet dengesi az çok sağlanmış olduğundan karşı taarruzlarda yaparak İnönü hattını sonuna kadar savunmaya çalışmıştır. Muharebenin sıkışık bir zamanında 30 Mart Meclis Muhafız Taburu da cepheye gönderilmişti. Bir alay kuvvetinde olan bu tabur cephe kumandanını çok memnun etti ve moralini kuvvetlendirdi. Milli mücadelenin başından beri Türk ordusu ilk defa eski değerini yeniden ispat etmek imkanını bulmuştu. Kumandanlığı hakkında bazı çevreler tarafından tereddütler gösterilen İsmet Paşa da ciddi bir imtihan vermekteydi. Muharebeler kurulmakta olan yeni Türkiye'nin yeni şeflerini hazırlıyordu. Kazanılacak her zafer Mustafa Kemal, Fevzi ve İsmet Paşaların prestijlerine bir şeyler ekleyecekti. Nitekim 2. İnönü zaferi İsmet Paşa'nın kişiliğini birdenbire güven veren saygıdeğer bir dereceye yükseltti. Yunanlılar da iyi dövüşüyorlardı. Fakat yüksek sevk ve idarede zayıf oldukları için Yunan subaylarının ve askerlerinin çabaları semeresiz kalıyordu. Papoulas bütün kabahati takviye kıtalarını göndermeyenlerde göstermekteydi. Hatıralarında ısrarla bu husus üzerinde duran Papoulas, kıtaların muharebede gösterdikleri son gayrete ve subaylar arasında pek az istisna ile subayların ve erlerin nefis feragatı derecesine varan fedakarlıklarına rağmen takviye gönderilmesindeki gecikme sebebiyle bu harekat başarısızlığa mahkumdu demektedir. Papoulas muharebenin son gününde 31 Mart bile takviye kıtalarının çabuk olarak Mudanya'ya gönderilmesini istemekten geri kalmamıştır. Muharebenin kaybolduğunu anladığı ve ertesi gün ricat emrini vereceği halde hala Atina'dan takviye beklemesi şaşkınlığından ileri geliyordu. Nitekim 31 Mart muharebelerini kendisi şöyle tasvir etmektedir. Bir taraftan düşmanın çılgınca direnmesi ve diğer taraftan bizimkilerin süngüyle birbiri ardına yaptıkları hücumlar sebebiyle muharebe müstesna bir şiddet kazanmıştı. Papoulas haklıydı. Tümen kumandanlarımız bile ilk hatlarda görünmekten çekinmiyorlardı. Kocaeli grubu kumandanı Albay Halit Bey 3 gün önce yaralanmıştı. Bugün de 31 Mart tümen kumandanlarından Albay Kemalettin Sami Bey taarruza geçecek askerlerine örnek olmak isterken iki yerinden yara almıştı. 31 Mart günü Türk ordusunun düşmanın sağ kanadına yaptığı karşı taarruz muharebenin sonucunu belli etti. 1 Nisan'da Yunan ordusu çekilmeye başladı. İnönü muharebeleri sona ermiş ve artık Bursa'ya doğru çekilen düşmanın takibi başlamış bulunuyordu. İnönü zaferinden sonra bu cephedeki kuvvetlerin önemli bir kısmı güneye sevk edilerek Afyon'daki Yunan kuvvetlerine taarruza geçildi. 6 Nisan'da düşman Afyon'u boşaltarak çekilmeye başladı. Uşak'a doğru çekilen Yunanlılarla 8-11 Nisan günlerinde Aslıhanlar ve Dumlupınar'da şiddetli muharebeler yapıldı. Fakat Dumlupınar mevzilerinden düşmanı söküp atmak mümkün olmadı. Eleştirme. Türk Genelkurmayı Yunan taarruzunu ve taarruzun gelişeceği yönleri doğru tahmin etmiş ve gerekli tedbirleri zamanında almıştır. Zayıf kuvvetlerle üstün bir düşmana karşı yapılacak savunma muharebesinin planı isabetli hazırlanmıştır. Birbirinden uzak iki ayrı yerde, Dumlupınar ve İnönü, yapılacak muharebelerde kuvvet zaafını kapatmak için iki cephe arasında gereğine göre birlikler bir yerden diğerine kaydırılmıştır. Muharebe süresinde asıl kat'i sonuçlu muharebe sahası olan İnönü'ne devamlı bir şekilde İç Anadolu'dan ve Afyon cephesinden takviye kıtaları gönderilmiştir. Böylece İnönü cephesinde uğranılan kayıplar her gün telafi edilebilmiş ve eldeki kuvvetlerden azami derecede faydalanmak imkanı kullanılmıştır. Batı cephesi kumandanı İsmet Paşa, İnönü mevzilerinin savunulmasında zaaf göstermemiş, azim ve inatla mevzilerin tutulmasını sağlamıştır. Yukarıda da değindiğimiz gibi emirlerinde son derece kesin davranmıştır. 28 Mart gecesi birliklere yazdığı bir emrin ikinci maddesinde ordu elinde bulunan mevzileri kesin surette savunacaktır dedikten sonra dördüncü maddeyi şöyle kaleme almıştır. Bütün kumandanlar, subaylar ve erlerden mevzilerini kesin surette muhafaza etmelerini ve emirsiz bir adım geriye gitmemelerini ve mevzilerde hasıl olan dalgalanmaları derhal karşı taarruzlarla düzeltmeye çalışmalarını isterim. İşte 2. İnönü muharebelerinin kazanılmasını sağlayan taktiğin temeli budur. Bu muharebeleri askerlik yönünden inceleyen kurmayların fikrince cephe kumandanı, muharebenin sevk ve idaresinde bazı defalar fazlaca ihtiyatlı davranmış ve sonuç almakta gecikmiştir. Çünkü keşif hizmetleri iyi yapılmadığından kumandana mübalağalı raporlar verilerek onun düşmanı 5 tümen kuvvetinde kabul etmesine yol açılmıştır. İnönü cephesinde önce 3 tümen varken muharebe süresinde peyderpey gönderilenlerle 8 piyade, 3 süvari tümeni ve meclis muhafız taburu bulunmuştur. Tümen kumandanları şunlardır. Albay Kemalettin Sami Paşa, Albay İzzettin Çalışlar Paşa, Albay Arif Asılan Ayıcı Arif, Albay Halit, mecliste vurulan Deli Halit Paşa, Binbaşı Nazım, Kütahya Eskişehir Muharebelerinde şehit, Yarbay Cemil Cahit, Toydemir Paşa, Yarbay Atıf, 1. İnönü'nde başarısız bir idare göstermişti, bu defa da öyle olmuştur. Albay Sabri. Muharebenin en ağır yükünü Kemalettin Sami, İzzettin Çalışlar ve Cemil Cahit Toydemir'in tümenleriyle meclis muhafız taburu çekmiştir. General Papulas, muharebeden sonra Yunan Genelkurmayı'na verdiği raporda intibalarını şöyle belirtir. Dipnot, General Kondilis'in Anadolu Seferleri adlı eserinden nakleden Kurmay Yüzbaşısı Aykut, Kütahya Eskişehir Muharebeleri sayfa 16. Son askeri hareketler sonunda düşman ordusunun 2 yıl içinde yapamadığı gelişmeyi son 2 ay içinde elde etmiş olduğunu inanıyorum. Düşman ordusu pek mükemmel bir şekilde kurulmuş ve silahlandırılmıştır. Subayları erlere nispetle fazla ve boldur. Disiplini mükemmeldir. Özellikle son konferansta, Londra konferansı, Fransız ve İtalyanlardan gördükleri yakınlık morallerini ve ümitlerini yükseltmiştir. Yunanlılar bu yenilgiden son derece sarsıldılar. Prens Andre'nin dediği gibi bu başarısızlıktan sonra daha çok fedakarlığa katlanmadan küçük Asya'daki harbin bitirilemeyeceğini Yunan hükümeti nihayet anlamış ve yeni sınıfları silah altına almaya karar vermiştir. Dipnot, Prens Andre felakete doğru sayfa 23. Muharebe ve Büyük Millet Meclisi. Yunan taarruzunun başlangıcından 2. İnönü muharebelerinin sonuna kadar geçen günlerde Büyük Millet Meclisi'nin havasına ve ne gibi işlerle uğraştığına kısaca bir göz gezdirelim. Meclis bu kritik günlerde 2. Avans Kanunu, Gümrük Kanunu'nu değiştiren bir kanun tasarısı ve fakir halk ile ordu ihtiyacı için kesilecek ağaçlardan rüsum alınmasına dair 2 kanunun görüşülmesiyle meşgul olmuştur. 1921 yılı bütçesi henüz komisyonlarda görüşülmekte olduğundan 8 milyon liralık 2. Avans Kanunu meclise getirilmiş ve acele kabulüne çalışılmıştır. Fakat milletvekilleri Avans Kanunu'nu kabul etmekte bir hayli güçlük çıkarmışlardır. Avans Kanunu'nun bir maddesinde genişletilecek ve yeniden ifa edilecek hizmetler ve memuriyetlerden bahsedilmekteydi. İşte bu husus büyük bir asabiyete yol açmıştır. Milletvekilleri memur kadrolarının genişletilmesinden, yeni memuriyetler ihdasından, dolayısıyla masraf bütçesinin kabarmasından şikayetçiydiler. Bu masraflar fakir halkın sırtından çıkacaktı. Bir takım işsiz güçsüz insanların Anadolu'ya akın akın geldikleri ve bunlara iltimaslar edilerek memuriyetlere tayin yapıldığı kanaatinde bulunanların sayısı az değildi. Bu kanaati en sivri şekilde savunan Kütahya Milletvekili Besim Atalay Bey şöyle diyordu. Bir atasözü vardır. Un kat, su kat diye koca tekne hamur yaptık. Hiçbir gün geçmiyor ki yeni bir memuriyet icat edilmesin. Yeni bir masraf cetveli gelmesin. İstanbul'dan kopup gelenleri kayırmak yolunda. Memleket çırılçıplaktır. Para memleketindir. Her gün masraf artıyor. Bu parayı nereden vereceksiniz? Köylü ot yiyor ot. Burada oturmakla olmaz. Git memleketi gör. Masraf artıyor, gelir aynı. Halkın masrafa tahammülü yoktur. Sivas'tan tutunuz da Kars'a kadar 10 para tahsil etmek, hazineye 10 para girmek imkanı yok. Şahıs değil, İstanbul'dan her postada tümen tümen şair, alay alay edip, akın akın yazar geliyor. Kaç sanatkar, kaç demirci geldi, kaç terzi geldi. Hep yiyici, hep iltimaslı, hep sarf edici. Bu külfet bu milletin omuzuna yüklenmiştir. Artık tahammülü kalmadı. Yeni oluşturulan müsteşarlıklar sahipleri daha İnebolu'ya çıkmadan vaat ediliyor, yolluklar oraya gönderiliyor, sürekli alkışlar. Rica ederim. Bugün müsteşarlıklar meydana getiriliyor, yarın bakanlıklar meydana getirilecektir. Efendiler, İstanbul zihniyeti, Babali zihniyeti aynen tatbik edilecektir. Eğer burada bağırmayacak olursanız, burada her geleni tasdik edecek olursanız bu masrafların altında ezileceğiz efendiler. İlk zamanlar adam sıkıntısını şiddet hissetmiş olan meclis artık İstanbul'dan ne subay ne memur gelmesine taraftar görünmüyordu. Daha önceki toplantılarda da İstanbul'dan gelecek subayların ve memurların Anadolu'ya kabul edilmemesi için teklifler ve tahkirler verilmişti. Bugün 24 Mart 1921 milletvekilleri fikirlerini daha acı ve şüphesiz mübalağalı bir şekilde söylüyorlardı. Aynı konuya dokunan bir milletvekili de iş bölümü bizim memleketimizde yeni teşkilatlar, yeni memurlar, yeni belalar şeklinde beliriyor. Yeni bir teşkilat yaptınız mı? Biliniz ki memleketin başına bir felaket ve bir zalim daha gelmiştir diyordu. Halbuki 8 milyon tutarındaki muvakkat bütçe yani avans kanunu ekli cetvellerden anlaşıldığına göre kısmen hariciye vekaletinin yeni kadrolarına, yeni sefaretlere ve yabancı memleketlere gönderilecek mümessillere ait masrafları ve %90 itibariyle de milli savunma masraflarını kapsamaktaydı. Bazı milletvekilleri bu hususa dokunarak yapılan tenkitlerin beyhudeliğini belirtmiş oldukları halde muhalifleri teskin etmek ve susturmak mümkün değildi. Çorum Milletvekili Dursun Bey, tenkitlerini daha değişik bir açıdan yaparak dış münasebetlere yönelmişti. Şimdi Orta Asya'da, Afganistan'da elçilikler, şehbenderlikler teşkil ediliyor. Bu ne tuhaf şeydir. Afganistan'da elçilik kurmak. Buhara müstakil olmuş, bilmem ne müstakil olmuş, oraya sefirler göndereceğiz. Bunlara inanır mısınız rica ederim? Zannedersem ne arkadaşlar ve ne de hükümet erkanı arasında Afganistan'ın ne olduğunu, ne vaziyette olduğunu, idari ve siyasi durumu nedir bilen yoktur. Mersin Milletvekili Selahattin Bey de bu görüşe aşağıdaki sözlerle katılmıştı. Bendeniz o kadar zorunlu, o kadar acil olarak her tarafta elçiler gönderilmesine, Bakü'ye doğru, Doğu'ya doğru, Turan'a doğru elçiler göndermek meselesine aklım ermiyor. Nihayet Bursa Milletvekili Operatör Emin Bey muharebenin başladığını şu şekilde açıkladı. Arkadaşlar, dikkatinizi çekerim. Hasan Beyefendi, dipnot, Muvazene-i Maliye Komisyonu raportörü, Trabzon Milletvekili Hasan Saka. Pek kapalı olarak söylemiştir. Ben deniz baklayı ağzımdan çıkaracağım. Pek müthiş bir harp anındayız. Şimdi gayet önemli, korkunç bir harp cereyan ediyor. Bu kanunu tatbik edemezsek, süngüler, toplar, tüfekler durur, gürültüler. Geçen İnönü Harbi'nde Vehbi Efendi subaylara hücum etmişti. Bu korkunç harpte de hükümete hücum ediyor. Ben deniz buna üzülüyorum. Büyük Millet Meclisi Yunan taarruzunu bu suretle ilk defa Operatör Emin Bey'den öğrenmiş oluyordu. Muvakkat bütçenin %90'ı milli savunmaya, dolayısıyla harp masraflarına ait olduğu halde muharebenin başladığını öğrenmek yine de bazı milletvekillerini yatıştırmamıştı. Hatta tahsisat alınacağı bir sırada harpten bahsetmeyi bir nevi baskı veya işi olup bittiye getirmek sayarak sinirlenenler bile olmuştur. Nitekim bir milletvekili bu asabiyeti şöyle belirtiyordu. Bugün harp devam ediyor. Memleketin durumu daima harp halidir. Hükümete yardım lazımdır. Yalnız biz temenni ederiz ki, biz arzu ederiz ki, para ile ilgili hususlarda bu verilmezse memleket batacak, bu verilmezse harp devam etmeyecek tarzında söz söylenecek bir zamanda getirilmesin. Çok rica ederiz hükümetten. Bu gibi kanunları meclise getirdiği zaman askerlik meselesini karıştırmasınlar. Meclis askerliğin aleyhinde değildir. Görüşmelerin sonunda yeni hizmetler ve memuriyetlerle ilgili madde avans kanunu tasarısından çıkarıldı ve tasarı bu şekliyle kabul edildi. Meclisin 24 Mart tarihli toplantısının ikinci oturumunda Hariciye Vekaleti Vekili Muhtar Bey 16 Mart'ta Moskova'da imzalanan Türk-Rus Antlaşması'nın telgrafla gelen metnini meclise okumuş ve gerekli açıklamaları yapmıştır. Bu konuda meclise yalnız bilgi verildiği için antlaşma üzerinde görüşmeler kısaca geçiştirilmiştir. Toplantının sonunda Milli Müdafaa Vekili Fevzi Paşa söz alarak Yunan taarruzunu resmen açıkladı. Fevzi Paşa, Yunanlıların bir hayli zamandan beri beklemekte olduğumuz taarruzları dün başlamıştır dedikten sonra muharebe hakkında fazla tafsilat vermeyeceğini belirterek Yunan taarruzunun hangi yönlerde geliştiğini kısaca anlatmıştır. İkinci İnönü muharebelerinin sonuna kadar meclis askeri harekat ile hemen hiç meşgul olmamış ve meclise başkaca bilgi de verilmemiştir. Meclise muharebe ile ilgili olarak ancak iki yazı gelmiş ve kabul edilmiştir. Bunlardan birinde cephede hizmet etmek isteyen milletvekillerinden Doktor Abidin Bey'e, diğerinde de önemli askeri hizmetler verilecek olan diğer iki milletvekiline, Kazım Özalp ve Lazistan mebusu Necati Bey, meclisten izin istenmekteydi. Muharebelerin meclise yaptığı etki bakımından iki olaya daha işaret etmek gerekir. Birincisi, Erzurum Milletvekili Hüseyin Avni Bey, askeri levazım idarelerinin kaldırılması hakkında daha önce vermiş olduğu kanun teklifini geri almıştır. 23 Mart. İkincisi, 3 milletvekili tarafından aynı gün meclise verilmiş olup gereği yapılmak üzere hükümete havale edilen aşağıdaki önergedir. Cephelerde saygıdeğer savaşçılarımızın her türlü fedakarlıklara katlanarak düşman ile çarpıştığı, memleketimizin en önemli ve hayati dakikalar yaşadığı şu zamanda olsun, bütün Müslümanların daha ağırbaşlı ve sakin bir hayat geçirmeleri, Tanrı'dan zafer ve yardım dilemeleri lazımken, güya hiçbir şey olmuyormuş gibi bazı gafil kimselerin kahvehanelerde durmadan oyun oynamakta oldukları üzüntüyle görülmekte ve bu hal iman sahiplerini ağlatmakta ve şurada burada gizlice içki içmek ve kumar oynamak gibi fenalıklar da yapıldığı gibi, ahlak dışı tiyatroların dahi hala devam etmekte bulunduğu işitilmekte olduğundan, hiç olmazsa şu zamanda vekiller heyetince tedbirler alınmasını rica ederiz. Sonuç. İnönü zaferinden sonra bazı siyasi ve askeri gelişmeler olmuştur. Bunları da kısaca gözden geçirmek gerekir. Yunan ordusunun bu son taarruzuna Yunanistan'da ve İngiltere'de büyük ümitler bağlanmıştı. Sonuç, hayal kırıklığı yarattı ve İngiliz hükümetinin Yunanistan'a karşı beslediği güven derinden sarsıldı. Türk ordusunun gün geçtikçe kuvvetlendiği ve kolay kolay yenilemeyeceği anlaşılmıştı. Fakat Yunanlılar şanslarını bir defa daha deneyeceklerdi. Hızla ve hırsla hazırlanmaya koyuldular. İngiltere'de Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle yeni bir temas kurma eğilimi belirmişti. Fransa ve İtalya, Yunanistan'a karşı bir Türk zaferini tercih ettiklerinden zaten Yunan ordusunun Türkleri yenemeyeceğine inanıyorlardı. Dostluk davranışına kesin bir şekil vermek üzere harekete geçtiler. Kronolojik olarak olaylar şöyle gelişti. 28 Nisan 1921'de İngilizler Malta'daki Türklerden 40 kişiyi serbest bıraktılar. 1 Haziran 1921'de İtalyanlar hiçbir baskı görmedikleri halde Anadolu'dan çekilmeye başladılar. 9 Haziran 1921'de Fransız Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Başbakan Briand'ın yakın arkadaşı Franklin Boulogne siyasi görüşmelerde bulunmak üzere fakat gayri resmi olarak Ankara'ya geldi. 13 Haziran 1921'de İnebolu'ya gelen iki İngiliz subayı General Harrington'ın Mustafa Kemal Paşa ile görüşmek isteyen mesajını ulaştırdılar.